Ayrım 29.
İlk ve en açık sebep, irade gücünün her iki tarafta da eşit olarak sürdüğünü varsayarsak, kaynaklarla nüfus arasındaki orantısızlıktı. Güney'in doğrudan kendi varlığı için ve genellikle de kendi toprakları üzerinde savaşmasından dolayı moral üstünlüğüne sahip olduğu, at binmeye ve silah kullanmaya alışık daha çok sayıda beyaz erkeği göreve çağırabildiği, kararlı ve üstün nitelikli generallerinin olduğu ve uzun bir süre eksikliklerini kapamak üzere harp malzemesi ve başka malzeme ithaline gidebildiği doğru olabilir. Ancak bunların hiçbiri kuzey ve güney arasındaki büyük sayısal eşitsizliği tam anlamıyla telafi edemezdi. Kuzeyin yaklaşık 20 milyon beyaz nüfusu varken, Konfederasyonunki ancak 6 milyondu. Dahası, birlik toplamı göçmenlerin gelişiyle 1861-1865 arası 800 bin fazla kişi gelmişti ve siyahların da askere alınmasına ilişkin 1862 tarihli kararlarla sürekli olarak artıyordu. Bu ise Güney'in tahmin edilebileceği gibi savaşın son birkaç ayına kadar yapmaktan kaçındığı bir şeydi. Birlik ordusunda yaklaşık 2 milyon asker görev yapmış ve bu kuvvet 1864-1865'te yaklaşık 1 milyonla tepe noktasına erişmişken, Konfederasyon ordusunda ancak 900 bin dolayında asker dövüşmüş ve bunlar en fazla olduklarında bile hiçbir zaman 464.500'ü aşamamışlardı. 1863'te ulaşılan tepe noktasından sonra da ağır ağır gerileme başlamıştır. Ancak her zaman olduğu gibi savaş yalnızca sayılar demek değildi. Güney ordusunu sahip olduğu büyüklüğe ulaştırmak için bile tarımdan, madenlerden ve dökümhanelerden çok fazla sayıda adam çekmek ve böylece de uzun bir savaşı sürdürme konusunda zaten kuşkulu olan potansiyelini zayıflatmak riskine giriyordu. Konfederasyon aslında ta baştan beri ekonomik yönden dezavantajlı durumdaydı. 1860 yılında kuzeyde 111 bin imalatçı kuruluş varken, güneyde bu sayı 18 bin idi. Bunların çoğu da kuzey teknolojisine, bilgi ve becerisine bağımlıydı. Konfederasyon yalnızca 36.700 ton pik demir üretirken, tek başına Pensilvanya'nın toplam üretimi 580 bin tondu. New York eyaleti hemen hemen 300 milyon dolar tutarında imalat yapıyordu. Bu ise Virginia, Alabama, Louisiana ve Mississippi'nin toptan üretiminin 4 katını bir hayli aşmaktaydı. Savaşan tarafların ekonomik tabanları arasındaki bu şaşkınlık verici uyumsuzluk, sürekli olarak gerçek askeri güce dönüşmüştür. Söz gelimi, güneyde pek az sayıda tüfek yapılabilir, bunlar da çoğunlukla Harper's Ferry'de ele geçirilen makinelerle yapılmaktaydı ve ithalata fazlasıyla bağımlı kalınırken, kuzey yerli tüfek imalatını büyük ölçüde arttırmış ve yaklaşık 1.7 milyon tüfek üretmişti. Kuzeyin 220 bin mil kadar uzunluğu olan ve doğudan güney batıya yelpaze gibi açılan demir yolları savaş sırasında korunabilmiş, hatta genişletilebilmişti. Güneyin topu topu 9 bin millik demir yolu, yetersiz sayıdaki lokomotif ve vagonları ise yavaş yavaş yıpranıp gitti. Bunun gibi çatışmanın ilk çıktığı sırada her iki tarafta da donanma denebilecek pek bir şey yoktu. Ama Güney gemi motorları yapabilecek makine atölyeleri olmadığı için baştan zarar ederken, Kuzey'in elinde bu tür kuruluşlardan birkaç düzine vardı. Birliğin deniz üstünlüğünü hissettirebilmesi zaman alırken, bu süre içinde ablukayı yarabilenler Konfederasyon ordusuna Avrupa yapımı harp malzemesi getirmişler ve Güney'in silahlı ticaret gemileri Kuzey'in deniz ticaretine ağır kayıplar verdirmişti. Güney limanları çevresindeki ağ yavaş yavaş ve aman vermez bir biçimde örülmüştür. 1864 aralığında birlik donanması yaklaşık 671 bin savaş gemisine ulaşmıştı. Bunların arasında savaşın başlangıcından bu yana yapılan 236 buharlı tekne de vardı. Kuzey'in deniz gücü aynı zamanda silahlı kuvvetlerine iç nehirlerde, özellikle de Mississippi, Tennessee bölgesinde denetim imkanı sağlamak açısından hayati bir önem taşıyordu. Birliğin batıdaki harekat alanlarında yaptığı saldırılara yardımcı olan demir yolu ve su yolu ulaşımının bir arada başarıyla kullanılması olmuştur. Son olarak da Konfederasyon eyaletleri için savaşın giderlerini karşılamak imkansız hale geldi. Bunlar barış zamanındaki başlıca gelirlerini pamuk ihracatından sağlamaktaydılar. Bu ticaretin kökü kuruyup Avrupalı güçler de güneyi düşkırıklığına uğratarak çatışmaya müdahale etmeyince uğranılan kaybı kapamanın yolu kalmadı. Güneyde az sayıda banka ve çok az likit sermaye vardı. Arazi ve köle ticareti vergileri de savaş bu iki alandaki verimliliği çok kötü bir biçimde etkilediğinden pek az gelir getiriyordu. Dışarıdan borç almakta fazla bir işe yaramıyordu. Ama döviz ve yabancı metal paralar olmadan zorunlu ithalat için ödeme yapmak güçtü. Konfederasyon belki de kaçınılmaz olarak para matbaasına başvurmuş ama aşırı miktarda kağıt parayla ağır bir mal darlığı bir araya gelince azgın bir enflasyon yaratmışlardır. Bu ise halkın savaşı sürdürme istemine ağır bir darbe indirmiştir. Buna karşı Kuzey çatışmanın giderlerini karşılayabilmek üzere vergi ve borç yoluyla her zaman para sağlayabiliyordu ve yeşil arkalı banknot basımı sanayi ve ekonomideki büyümeye kimi yönlerden daha da hız kazandırdı. Etkileyici olan bir nokta şudur ki, birliğin verimliliği savaş sırasında yeniden artmış ve bu artış yalnızca harp malzemesi, demiryolu ve zırhlı gemi yapımında değil, tarım veriminde de olmuştu. Kuzeyli askerler savaşın sonlarında beslenme ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması yönünden herhalde tarihteki tüm ordulardan daha iyi durumdaydılar. Eğer askeri çatışmalar karşısında özellikle Amerikalı olan bir yaklaşım Profesör Wigley'nin deyimiyle bir Amerikan usulü savaş geliştirecekse bu önce burada, birliğin düşmanı ezmek üzere muazzam sanayi teknoloji potansiyelini seferber edişi ve bu potansiyeli kullanışıyla biçim bulacaktı. Eğer yukarıda anlatılanlar 4 yıla yakın bir süre bir ileri bir geri gider gibi görünen bir mücadelenin sonucunu açıklamak için fazla determinist bir izlenim veriyorsa, Güney'in karşı karşıya kaldığı temel stratejik sorunu vurgulamak yerinde olacaktır. Büyüklük ve nüfus eşitsizliği hesaba katılınca Kuzey'i işgal etmesi mümkün değildi. Elde edilebilecek en büyük başarı düşman ordularını ve düşmanın irade gücünü baskı politikasını terk etmeye ve Güney'in kölelik ya da ayrılma veya her ikisiyle de ilgili iddialarını kabule zorlayacak kadar zayıflamak olabilirdi. Eğer Maryland ve Kentucky gibi sınır eyaletleri konfederasyona katılma yönünde ezici bir çoğunlukla oy vermiş olsalar, bu stratejinin uygulanması çok kolaylaşabilirdi. Ama bu olmamıştı işte. Eğer İngiltere gibi yabancı bir güç müdahale etmiş olsaydı, sağlanacak yarar ölçülemeyecek kadar büyük olurdu. Ama böyle bir şeyin olabileceğini varsaymak, İngiltere'nin 1860'lı yılların başındaki politik önceliklerini şaşılacak ölçüde yanlış yorumlamak demekti. Genel askeri dengeyi güneyden yana çevirebilecek bu iki ihtimal gözden çıkarılırsa, Konfederasyon eyaletlerinin elinde kalan tek şey, birliğin uyguladığı baskılara direnme politikası ve Kuzeylilerin çoğunluğunun savaştan bıkacakları umuduydu. Ama bu da ister istemez uzayıp giden bir mücadele demekti. Ve savaş uzadıkça birlik daha zengin olan kaynaklarını daha çok seferber edebilir, harp malzemesi üretimini arttırabilir, yüzlerce savaş gemisi yapabilir, denizden ablukayla, Kuzey Virginia'da aman vermez askeri baskılarla, güneyde geniş kapsamlı seferlerle ve Sherman'ın düşman topraklarına yaptığı yıkıcı saldırılarla acımasızca sıkıştırabilirdi. Güney'in ekonomisi, morali ve cephe hattı kuvvetleri zayıflayınca 1865'te göreve hazır asker sayısı 155 bine inmişti. Teslim olmak geriye kalan tek gerçekçi seçimdi. Alman Birliği Savaşları. Amerikan İç Savaşı Avrupa'daki çeşitli askeri gözlemciler tarafından incelenmişti. Ama özel nitelikleri, uzaklık, el değmemiş bölgeler bir iç çatışma oluşu. Bu savaşı 1860'lı yıllarda Avrupa'da yapılacak silahlı mücadelelere göre genel askeri gelişmeleri daha az yansıtır bir savaş haline getirmişti. Avrupa'daki Kırım Savaşı eski usul Avrupa Anlaşması diplomasisini sarsmakla kalmamış, kanat devletlerden her birinin merkezde yapılacak müdahaleler konusunda kendisini daha az yükümlü hissetmesine yol açmıştı. Rusya'nın uğradığı küçültücü yenilginin etkisinden kurtulması uzun yıllar aldı. İngiltere ise imparatorluğu ve ülkeyi ilgilendiren konulara ağırlık vermeyi tercih etti. Böylece yapay bir durum olduğu ortaya çıksa bile Avrupa meselelerinde egemen olacak Fransa'ydı. Prusya, Kırım Savaşı sırasında 4. Frederick William'ın yönetimi altında Avrupa içinde görünüşte onursuz bir konuma sahip olduktan sonra, şimdi de bir sonraki kral 1. William ile parlamento arasında özellikle ordudaki reform sorunu yüzünden sürüp giden yapısal kavgaların etkisiyle şiddetli sarsıntılar geçiriyordu. Habsburg İmparatorluğu'na gelince o da hala İtalya'daki çıkarlarını Piedmont'a karşı, Almanya'daki çıkarlarını da Prusya'ya karşı korumak gibi birbiri içine geçmiş sorunlarla baş etmek üzere dengeleme hareketleri yapıyor. Bu arada Macarların ülke içindeki hoşnutsuzluklarını da denetim altında tutmaya çabalıyordu. Buna karşı Fransa'nın 3. Napolyon yönetimi altında güçlü ve kendinden emin bir görünümü vardı. Bankacılıkta, demir yollarında ve sınai kalkınmada 1850'lerin başından beri ilerlemeler kaydedilmişti. Fransa'nın sömürge imparatorluğu Batı Afrika, Çin Hindi ve Pasifik'te genişlemişti. Donanması da büyüdüğünden, kimi zaman 1859'daki gibi, Manş'ın öbür yakasında kaygı uyandırır hale gelmişti. Askeri ve diplomatik açıdan Almanya ya da İtalya meselesiyle ilgili herhangi bir çözümde belirleyici üçüncü güç gibi görünmekteydi. Bunun böyle olduğu, Fransa'nın Avusturya ile olan kısa savaşta hemen Piedmont'un yanında yer alarak müdahalede bulunduğu 1859 yılında gayet iyi ortaya çıkmıştı. Ancak Magenta ve Solferino savaşları Habsburg İmparatorluğu'nu Lombardiya'daki egemenliğinden vazgeçmeye zorlaması açısından ne kadar önemli olurlarsa olsunlar, 1859 yılında olup bitenlere keskin gözlerle bakanlar, bu sonucu getiren etkenin Fransa'nın askeri üstünlüğü değil, hele Piedmont'taki hiç değil, Avusturya'nın askeri yetersizliği olduğunu fark edebilirlerdi. Fransa ordusu elinde çok daha fazla sayıda tüfek bulundurma üstünlüğüne gerçekten sahipti. Bu da İmparator Francis Joseph'in cesaretini çok kıran ölümlere sebep olmuştu. Ama Fransa'nın eksiklikleri de dikkat çekiciydi. Büyük bir tıbbi malzeme ve mühimmat darlığı vardı. Seferberlik programları gelişigüzeldi ve 3. Napolyon'un önderliğine de parlak denemezdi. Bunların o sıralarda fazlaca bir önemi yoktu çünkü Habsburg ordusu daha zayıftı ve General Jivle önder olarak daha da bocalayan bir kişiydi. Askeri yeterlik ne de olsa nispi bir şeydir. Bunun böyle olduğu, daha sonraları Habsburg kuvvetlerinin Fransa'nın, Prusya'nın ya da Rusya'nın karşısına çıkmaktan aciz oldukları zamanlarda bile İtalyanlarla karada 1866'da, Küsteza'da ve denizde Liza'da hala kolayca baş edebilmeleriyle ortaya çıkmıştır. Ama bu daha geniş bir çerçevede düşünürsek, farklı bir düşmanla ileride girişeceği bir çatışmada Fransa'da hemen üstün bir duruma geçemeyecek demekti. Böyle bir savaşın sonucu her iki tarafın askeri liderlik, silah sistemleri ve sahip oldukları verimlilik tabanındaki düzey farklılıklarına dayanacaktı. Sanayi devriminin yol açtığı teknolojik patlamasının savaşlar üzerindeki ilk gerçek etkilerini göstermesi tam 1850'li ve 1860'lı yıllar dönemine rastladığından, her yerdeki silahlı kuvvetlerin daha önce görülmedik harekat sorunlarıyla uğraşmaları da şaşırtıcı değildir. Savaşta hangi kuvvet daha büyük önem taşıyacaktı? Yeni tip kuyruktan dolma tüfekleriyle piyadeler mi, yoksa çelik namlulu hareket edebilir silahlarıyla topçu sınıfı mı? Savaş alanındaki kumanda açısından demir yollarının ve telgrafın etkisi neydi? Yeni savaş teknolojisi ilerleyen bir orduya mı yoksa savunmadaki bir orduya mı yarar sağlıyordu? Bu tür sorulara verilecek en uygun cevap, kuşkusuz her şeyin koşullara bağlı olduğu yolundaydı. Bir başka deyişle savaşın sonucunu etkileyecek olan yalnızca yeni silahlar değil, bunların üzerinde kullanılacağı arazinin niteliği, askerlerin morali ve taktik yeterliği, İkmal maddeleri sağlama sistemlerinin yeterlik derecesi ve savaşların kaderini belirlemede yardımcı olan daha pek çok etkenin hepsiydi. Her şeyin nasıl bir yola gireceğini önceden bilmek imkansız olduğuna göre, anahtar etken çeşitli unsurları evirip çevirip ustalıkla kullanabilecek askeri politik liderler ve yeni koşullara karşılık vermeye yeterli esneklikte olan askeri mekanizmaya sahip olmaktı. Ve hayati önem taşıyan bu konularda ne Habsburg İmparatorluğu ne de Fransa, Prusya kadar başarılı olamayacaktı. Prusya'nın 1860'lı yıllarda gerçekleştirdiği bundan kısa bir süre sonra da Disraeli'nin gösterişli bir ifade kullanarak Avrupa'yı ilgilendiren konularda Alman devrimi diye adlandırdığı oluşumu yaratacak olan askeri devrim, birbirleriyle bağlantılı çeşitli unsurlara dayanmaktaydı. Bunlardan ilki yeni kral 1. Wilhelm'le savaş bakanının liberal muhaliflerine rağmen oluşturdukları benzeri olmayan bir kısa dönem askerlik sistemiydi. Bu sistem düzenli orduda 3 yıl zorunlu askerlikten sonra 1-4 yıl daha yedekte hizmet gerektiriyor Bundan sonra da kişiler Landwehr'e geçiyorlardı. Landwehr, askerlik yaşını aşmış olanların oluşturduğu teritoriyel savunma kuvveti, çevrenin notu. Demek ki tam seferberlik halinde olan Prusya ordusu yılda 7 kez asker alıyordu. İstisnai durumlarda ilk Landwehr yıllık alımı da. Bu hizmetin parayla başkasına yaptırtılmasına izin verilmediği ve Landwehr garnizon görevleriyle geri hizmetlerin çoğunu üstlenebildiği için bu tür bir sistem, Prusya'ya nüfusuna oranla büyük güçlerin hepsinden çok daha geniş bir cephe hattı ordusunu bulundurma imkanını veriyordu. Bu da halk arasında en azından yüksek bir ilk öğrenim oranına bağlıydı. Çoğu uzmana göre hızla genişletilebilen bir kısa dönem askerlik sisteminin eğitimsiz köylülerden oluşan bir ulus içinde işlemesi zordu. Ve bu kadar büyük kalabalıklarla baş edilebilmesi için kusursuz bir teşkilatlanma gerektiriyordu. Eğer yeterli bir biçimde eğitilemez, giydirilemez, silahlandırılamaz ve beslenemez, sonucun alınacağı savaş bölgesine taşınamazsa, yarım milyon ya da bir milyon adam toplamanın elbette pek bir yararı olmazdı. Ve eğer ordu komutanı işe karışan onca yığınla iletişim kuramaz ve onları denetleyemezse, insan gücü ve kaynak ziyanı daha da büyük olurdu. Bu kuvvetler üzerinde denetim sağlayan adı hiç duyulmamışken, yaşlı Moltke'nin dehası sayesinde 1860'lı yıllarda ordunun beyni durumuna gelen Prusya Genelkurmayı'ydı. O zamana kadar barış zamanındaki orduların çoğu, levazım, personel, mühendislik ve başka sınıfların desteklediği muharebe birliklerinden oluşmaktaydı. Asıl askeri personel ancak sefer başladığı zaman bir araya getiriliyor ve komuta sağlanıyordu. Prusya'daki duruma gelince Moltke Savaş Akademisi'nden yetişen en parlak kimseleri almış ve onlara ileride çıkması mümkün çatışmaların nasıl planlanacağını ve bunlar için nasıl hazırlık yapılacağını öğretmişti. Savaş çıkmadan epey önce harekat planları yapılmalı ve bunlar sık sık gözden geçirilmeliydi. Savaş oyunları ve manevralar dikkatle inceleniyor, aynı şey tarihte görülen seferler ve başka güçlerce gerçekleştirilen harekat içinde yapılıyordu. Prusya'daki demir yolu sistemini denetlemek ve askerlerle ikmal maddelerinin gidecekleri yerlere hızla ulaşmalarını sağlamak üzere özel bir bölüm oluşturulmuştu. Her şeyden önemlisi de Moltke'nin kurmaylık sistemi, subay topluluğuna bağımsız hareket edip savaşacak ama her zaman için sonucu belirleyecek savaş alanı üzerinde birleşmeye hazır kalabalık asker gruplarıyla uğraşmak gibi bir harekat uygulaması yaptırmaya yönelikti. Eğer Moltke'nin gerideki karargahı ile iletişim sürdürülemezse cephedeki generallerin inisiyatif kullanmalarına ve birkaç temel ilkenin kurallarına göre hareket etmelerine izin veriliyordu. Yukarıda söze edilen elbette ideal bir modeldir. Prusya ordusu kusursuz değildi ve 1860'lı yılların başından ortalarına kadar yapılan reformlardan sonra bile gerçek savaş sırasında acemilik dönemine özgü sıkıntılar yaşanacaktı. Savaş alanlarındaki komutanların çoğu Moltke'nin öğütlerine kulak asmayıp gözü kapalı vakitsiz saldırılara atıldılar ya da saldırılarını yanlış yönde yaptılar. 1866 Avusturya seferi bu tür gaflarla doludur. Taktik düzeyde de Prusya muhafızlarının 1870 tarihinde Gravilote, Saint-Privat'taki cephe taarruzları ve uğradıkları ağır kayıplar kaba saba bir budalalıktı. Demiryolu ile ikmal maddeleri sağlama sistemi ise tek başına başarının güvencesi olamazdı. Sistem çoğu kez gerekli malzemenin büyük miktarlarda sınırda yığılmasından öteye gidemiyor, bu sırada da söz konusu araç ve gereçlere ihtiyacı olan ordular yakınlardaki hatlardan uzaklaşmış oluyorlardı. Prusyalıların bilimsel planlarıyla askeri kuvvetlerine her zaman en iyi silahları sağladığı da söylenemezdi. Avusturya'nın topları 1866'da kesinlikle daha üstün durumdaydı. Fransız şaşpo sürgülü tüfekleri ise 1870'te şaşırtıcı ölçüde daha iyiydiler. Prusya'daki sistem için gerçekten söylenmesi gereken şey, bu sistemin kusurlardan arınmış olması değil, Genelkurmay'ın geçmişte yapılan hataları dikkatle incelemesi ve eğitimi, teşkilatlanmayı ve silahları çıkan sonuçlara göre yeniden ayarlamasıydı. Topların zayıf yanları 1866'da ortaya çıkınca Prusya ordusu hemen yeni krup tipi kuyruktan dolma toplara yönelmiş ve bunlar 1870'te çok etkili olmuştur. Demir yollarıyla ilgili düzenlemelerde gecikmeler olunca durumu iyileştirmek için yeni bir teşkilat kurulmuştur. Son olarak da Moltke'nin bağımsız görev yapacak ama birbirlerinin yardımına da koşacak, tam teşkilatlı birkaç ordu kullanmasına önem vermesi sayesinde, bunlardan birinin ayrı olarak iyice hırpalanması halinde bile, Avusturya-Prusya ve Fransa-Prusya savaşlarında gerçekten de böyle olmuştu, yapılan sefer bütünüyle boşa gitmiyordu. O halde Prusyalıları 1866 yazında Avusturya karşısında kısa sürede ve pek az gözlemcinin önceden tahmin edebildiği zafere götüren çeşitli etkenlerin bir araya gelmesiydi. Hanover, Saksonya ve öbür Kuzey Alman devletleri Habsburglara katılmıştı ama Bismarck'ın yürüttüğü diploma sayesinde büyük güçlerden hiçbirinin mücadelenin ilk aşamalarına karışmaması sağlandı. Bu da Moltke'ye üç orduyu farklı dağ yollarından geçirerek Bohemya Ovası'nda birleştirme ve Sadova'da Königgrätz Avusturyalıların üzerine sürme fırsatını verdi. Geriye dönülüp bakıldığında alınan sonuç önceden çok kolayca tahmin edilebilirmiş gibi görünmektedir. Habsburg kuvvetlerinin dörtte birden fazlasına İtalya'da gerek vardı. Burada zafer kazanmışlardır. Prusyalıların asker toplama sistemleri sayesinde de kendi nüfusları çeşitli düşmanlarınınkinin yarısından az olduğu halde Moltke düşmanla hemen hemen aynı sayıda askeri cephede kullanılabiliyordu. Habsburg ordusunun para ihtiyacı karşılanamıyordu. Doğru dürüst bir kurmaylık sistemi yoktu ve Benedik'in yönetimi beceriksizceydi. Tek tek birlikler ne kadar yiğitçe dövüşürlerse dövüşsünler, açık çatışmalarda Prusya'nın kendilerinden çok üstün olan tüfekli askerleri karşısında kıyıma uğruyorlardı. 1866 Ekim'inde Habsburglar Venisya'yı vermek ve Almanya'daki her türlü çıkarlarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Almanya ise bu sıralarda Bismarck'ın Kuzey Almanya Federasyonu çerçevesinde yeni bir düzene kavuşmak yolundaydı. Almanya egemenliği için mücadele hemen hemen tamamlanmıştı. Ama Batı Avrupa'da kimin, Prusya'nın mı, giderek daha sinirli ve kuşkucu hale gelen Fransa'nın mı, üstün olduğu konusundaki çatışma iyice yaklaşmıştı. 1860'lı yılların sonunda her iki tarafta şansının ne olduğuna ilişkin hesaplar yapmaktaydı. Görünüşte Fransa hala daha güçlüydü. Nüfusu Prusya'nınkinden çok daha fazlaydı. Ancak Avrupa'da Almanca konuşanların toplam sayısı daha çoktu. Fransız ordusu Kırım'da, İtalya'da ve deniz aşırı bölgelerde deneyim kazanmıştı. Dünyadaki en iyi tüfeğe, sürgülü Chassepot tüfeğine sahipti ve bunun menzili Prusyalıların iğneli tüfeğininkinden çok daha uzundu. Ve Fransız ordusunun yeni bir gizli silahı vardı –